Ayrım 5. Aşkın ve Savaşın Gündüzle Geceleri. Eduardo Galeano, sayfa 47. İkinci ölümüm böyle oldu. 1. Sendeleyerek ayağa kalktım ve odadaki yegane lambayı yaktım. Saat akşamın 8.30'unu gösteriyordu. Plajın üzerindeki ahşap bir terasa bakan kapının iki kanadını ardına kadar açtım. Dolunay köpekleri heyecanlandırıyordu. Beni uyku tutmuyordu. Ama bunun sebebi köpek havlamaları değildi. Ayakta durmak başımı döndürüyordu. Yastığı katlayıp sırtımı ona dayadım. Kitap okumak istedim. Yatak ateş gibi yanıyordu. Dışarıda esen sıcak meltem, badem ağaçlarının yapraklarını ayaklarıma taşıyordu. O gün benim için önemli bir gün olmuştu. Hastaneden çıkarken bana yeniden diriliş sertifikası vermişlerdi. Başım dönerek bir iki adım attım ve duşu açtım. Aynada kendime bakınca bir kemik yığını ve içine çökmüş gözlerle karşılaştım. Acınacak bir haldeydim. Dizlerim tutmuyordu. Çenem titriyor, dişlerim takırdayıp duruyordu. Geriye kalan tüm gücümü topladım ve iki elimle çenemi sıkıca bastırdım. O bitmek bilmez takırtıya son vermek istiyordum. Ama beceremedim. Havluyu dizlerim üzerine koyup yatağın kenarına oturdum. Su, banyonun beton zeminine şakırdayarak düşüyordu. Uzunca bir süre hiçbir şey düşünmeden ve ayak parmaklarıma bakarak orada öylece durdum. Çıplak vücudumdan oluk gibi ter akıyordu. Terimi kuruladım ve pantolonumla gömleğimi yavaşça üzerime geçirdim. Duş hala akıyordu. Banyo yapmadığımı fark ettim. Tekrar soyunmaya üşeniyordum. Musluğu kapatıp odadan çıktım. Makuto'nun badem ağaçlarının altında yanılayak yürüdüm. 2. Caracas, devasa bir süpermarketti. Orada ruhlarını çürütmeden ya da ciğerlerini zehirlemeden sadece otomobiller yaşayabilirdi. Bu yüzden deniz kıyısındaki o küçük otelde bir oda kiralamıştım. Şehre uzak değildi. Her gün dağların arasından gidip geliyordum. Orası gerçekten iyi bir yerdi. Havası her zaman temizdi ve güneş erkenden odanın içine dolduğu için gün başlamadan çok önce gidip yüzüyordum. Sahilde plajın hemen kıyısındaki ağaçların altında attıkları masacıklarıyla bir sürü kafe ve lokanta sıralanıyordu. Çok sayıda güvercin vardı. Güvercinin gagasını yavrusununkiyle birleştirmesinin sebebinin öpmek değil, kursağındaki öz suyla onu beslemek olduğunu orada öğrenmiştim. 3. Beni gün batımında ateşkes saatinde taburcu etmişlerdi. Doktor Alejandro Mondrofi sırtıma hafifçe vurup şöyle dedi: "Seni bırakıyorum." Ve ekledi: "Bir ay içinde iki kez sıtmaya yakalandın. Eğer kendine dikkat etmezsen ölürsün. Çok fazla mercimek yemelisin. Bu, kinin ve demir haplarını alacaksın. Bir sivrisineğin yılandan beter olabileceğini, ayrıca o yüksek ateşin yangınını ve donduruculuğunu tekrar yaşama korkusunun ölene kadar peşimi bırakmayacağını artık biliyordum. Ormanda onu ekonomik ölüm olarak adlandırıyorlar. Çünkü bir günde öldürüyor ve ilaca para harcamak zorunda kalmıyorsun. Yağmurlar yüzünden Daniel Pacheco ve Arnaldo Mendoza ile birlikte Guanyamo selvasındaki elmas madenlerinde tutsak kalmıştık. Ama bütün yaşadıklarımıza değmişti. Bir insan orada milyoner olarak uyuyup şafakta bir ölü ya da ekmek alamayacak kadar fakir biri olarak doğabilirdi. Zenci Barrabas madencilerin atası oldu. Güvercin yumurtası büyüklüğünde bir elmas bulmuş ve hemen bütün dişlerini söktürüp yerlerine altın diş taktırmıştı. Ömrünün son günlerini ise sınırdaki yitik bir madende kahvaltı etmek için borç isteyerek tüketti. Madenci kamplarında ağaçların arasına gerilmiş hamaklarda uyunuyordu. İnsanların evleri bu hamaklardı. Ama Valentine's marka viski ve Fransız koyna tüketiliyordu. Bir kahve Caracas'takinden 10 misli daha pahalıydı ve birkaç gün içinde tüm paramız tükendi. Bizi Nena kurtardı. Oraya La Guaira'dan gelmişti. 19 yaşındaydı ve bir gecelik aşk karşılığında benim bir aylık maaşımdan fazla kazanıyordu. Bacaklarına bakınca şöyle düşünmüştüm: bu çok adaletli. Nena Bize bira ve yemek ısmarlıyordu. En sonunda da küçük bir uçağa bindirip ormandan çıkardı. Sivrisinekler hepimizi mahvetmişlerdi. Ve üçümüz de karnımızda sıtma taşıyorduk. Ben iki sıtma geçirdim. İyi huylu olanını ve hemen akabinde de kötüsünü. Hastaneye geldiğimde başım canlı bir yaraydı. Yüksek ateş onu hançerlerle eşeleyip tutuşturuyordu. Yarılmış dudaklarımın arasından sızlanmalar ve saçma sapan sözler dökülüyordu. Öldüğümü hissediyor ve bu hezeyanın ortasında kimsenin çıkıp da beni hararetlerden ve yüksek ateşin hançer saplamalarından kurtarmak için kollarını açmasını beklemiyordum. Hissettiğim acı o kadar yoğundu ki içime acıdan başka hiç kimse sığamazdı. Ve tek isteğim bir an önce ölmekti. Çünkü ölüm çekmekte olduğum dertten daha az acı verecekti. Ne var ki ertesi sabah canlı olarak uyanma hoşuma gitti. Ateşim düşmüştü. Gözlerimi kırpıştırıp yanımdaki yataklara şöyle bir baktıktan sonra daha iyi görmek için gözlerimi ovuşturdum. Etrafım leishmaniasis hastalığının paramparça ettiği suratlarla çevriliydi. Cüzdan kulaklarını, dudaklarını ve burunlarını yiyip bitirmişti. Kemikleri ve diş etleri görünüyordu. Beni orada uzun süre tuttular. Sanırım tek sıtma vakası bendim. Kırsal kesimden gelen bu cüzdanlılar hiç konuşmuyorlardı. Arkadaşlarımın bana getirdikleri elmaları onlarla paylaşıyordum. Bir radyoları vardı. Bolero şarkıları dinliyorlardı. Benim hayatımı kurtaran damarlarıma bir atay edecek dozda enjekte ettikleri kinin olmuştu. Yavaş yavaş iyileşiyordum. Ölü kanımı simsiyah işediğimi görmek beni korkuttu. Ama beni daha da korkutan ateşin geri gelmesi oldu. Doktorun kolunu sıktım ve ölmeme izin vermemesini söyledim. Çünkü artık ölmek istemiyordum. Bana güldü ve saçmalamayı bırakmamı söyledi. 4. Hastanede geçirdiğim zamanı uzun bir yolculuk gibi hatırlıyorum. Dünyayı bir trenle baştan başa geçiyordum ve gecenin sisi arasında şehirler, ışıklar ve sevdiklerimin yüzleri beliriyordu. Onlara hoşça kalın diyordum. Denizi, Montevideo limanını, Paysandu'nun odun ateşlerini ve mutlu bir çocukluk geçirdiğim köşe bucaklarla ovaları görüyordum. Dört nala koşan bir tay görüyordum. Kerpiç evler ve hayalet köyler görüyordum. Tembel bir ineğin sırtındaki küçük kuşları görüyordum. Harabe halindeki bir çiftlik evini görüyordum. Kendimi yabani otların istila ettiği şapele girerken görüyordum. Kocaman anahtarı deliğe sokuyordum ve kapı gıcırdayarak iniliyordu. Dışarıdan tarla kuşlarının ve kız kuşlarının cıvıltısı kulağıma geliyordu. Işık vitrayları aşıp yüzümü kırmızıya boyarken ben yabani otların arasından kendime yol açıp sunağa ulaşıyor ve Tanrı ile sohbet edip onu kaybediyordum. Ağaçların altında uyanan erkek kardeşimi, açık araziyi at sırtında geçişimizin üçüncü gününün şafağında beni sarsarak uyandırışını görüyordum. Beni uyandırıyor ve soruyordu. Bir kadınla hiç beraber oldun mu? Ve ben uyku sersemi bir halde yalan söylüyordum. Denizleri ve limanları görüyordum. Kenar mahallelerin sigara dumanı dolu ve sıcak yemek kokan lokantalarını, hapishaneleri, uzak yöreleri, dağların arasında kaybolmuş köyleri, kamp ateşlerini görüyordum. Bakışları, göbekleri, ışıltıları görüyordum. Şiddetli yağmur altında, denizde ya da trenlerde sevilmiş kadınları, gece yarısı yol kenarındaki bir ağaca yaslanmış kadınları, kum tepelerinden yuvarlanan bok böceklerinin kucaklaşmalarını görüyordum. Bir daha hiç haber alamadığım çocuklarımı ve dostlarımı görüyordum. Tüm hayatımı hoşça kal diyerek geçirmiştim. Kahretsin, hoşça kal diyerek geçen bir ömür. Bana ne oluyordu? Onca vedalaşmadan sonra geride ne bırakmıştım? Ya bende ne kalmıştı peki? 30 yaşındaydım ama anılarım ve ileriye doğru devam etme arasında çok fazla acı ve korku birikmişti. Ben birçok kişi olmuştum. Benim kaç tane kimlik belgem vardı? Bir kez daha dibe vurma noktasındaydım. Kendi seçimim olmayan ve insanlarımdan uzakta beni yakalayan bir ölüm beni ölmekten kurtarmıştı. Ve bunun sevinci her türlü korku ve yaradan çok daha yoğundu. Ölmem hiç adaletli olmayacaktı diye düşündüm. Bu küçük gemi henüz limana varmamıştı. Peki ya bu gemiciğin varacağı bir liman yoksa? O halde sırf zevk için ya da yitirdiğim veya uydurduğum o denizin veya o aydınlık gökyüzünün peşinden gitme çılgınlığı yüzünden bir geminin içinde dolaşıp duruyordum. Şimdi ölmem bir hata olurdu. Ben, ölüm gelmeden önce her şeyimi vermek, bomboş kalmak istiyordum ki, o orospu çocuğu geldiğinde götürecek bir şey bulamasın. Ben de hala o kadar çok cevher vardı ki, evet, çekip gidişlerin ardından bende kalan bunlardı. Bir sürü cevher, denizlere açılma arzusu, dünyaya açlık. 5. Arkadaşlarım beni hastaneden otele kadar bir otomobille getirdiler. Makuto'ya güneş batmadan az önce vardık. Bir kafeye oturup bira istedik. Alacakaranlığın ışığından başka, zamanların gün batımları çıkıyordu. Küçükken balık tutmaya giderdim. Ama balık tutmak için değil. Çünkü balıklara acıdığım için aslında bu işten hiç hoşlanmazdım. Benim o iskelelere asıl gitme sebebim, denizin güneşi nasıl yavaşça yuttuğunu seyretmekti. Aradan yıllar geçmişti ve şimdi karşımda yine aynı sahne vardı. Yüreğimde yine aynı şeyleri hissediyordum. İçimdeki çok özel bir şeyin her şeye rağmen hiç değişmediğini düşündüm. Arkadaşlarımla gülüştük. Bana koltuk değnekleri armağan ettiler ve sıtmanın bende Saint Vitus hastalığı bıraktığını söylediler. Bu yüzden emeklilik işlemlerine hemen başlamamı tavsiye ettiler. Hava karardıktan sonra Caracas'a döndüler. Ben odama yatmaya çıktım. Uyumak istedim ama uyku tutmadı. 6. Sonra yataktan kalktım ve yürüdüm. Çıplak ayaklarımın tabanında kumu hissediyordum. Ve ağaçların yaprakları yüzüme sürtünüyordu. Hastaneden bir paçavra gibi çıkmıştım ama en azından hayattaydım. Ve çenemin titremesi ve bacaklarımın halsizliği zerre kadar umurumda değildi. Kendimi çimçikledim ve kendi kendime güldüm. Ne kuşkularım ne de korkum vardı. Bütün gezegen benim için vaat edilmiş topraktı. Başkalarına anlatacak bir sürü güzel hikaye bildiğimi düşündüm ve yazmanın benim işim olduğunun farkına vardım ya da anladım. Münzevi bir biçimde icra edilen bu işin mesela militanlık ya da maceraperestlikle kıyaslandığında harcanan emeğe değmediğine birçok kez ikna olmuşumdur. Birçok kitap yazmış ve yayınlamıştım. Ama kendimin dibine inmeye, her şeyimi açıp vermeye tam anlamıyla cesaretlememiştim. Yazmak tehlikeliydi. Tıpkı gerektiği gibi yapıldığında sevişmenin de tehlikeli olması gibi. O gece bir sözcük avcısı olduğumu fark ettim. Ben bunun için doğmuştum. Bu benim ölümden sonra diğer insanlarla birlikte olma biçimim olacaktı. Ve aynı şekilde benim sevdiğim kişiler ve sevdiğim şeyler tamamen ölmeyeceklerdi. Yazmak için kışkırtıcı olmam, kavga aramam gerekiyordu. Bunu biliyordum. Meydan okuyacaktım, tahrik edecektim, sözümü esirgemeyecektim. Bunu yapamazsın, iddiaya girerim ki yapamazsın. Ve ayrıca şunu da biliyordum ki, sözcüklerin doğması için gözlerimi kapamam ve bir kadını yoğun biçimde düşünmem gerekiyordu. 7. Bu arada karnım acıktı ve Makuto'nun Çin lokantasına gittim. Denizden esen serin meltemi hissetmek için kapının hemen yanına oturdum. Lokantanın arka tarafında tek başına yemek yiyen bir genç kız, onu profilden gördüm ve çok dikkatlice bakmadım. Üstelik uzağa görme sorunum vardı ve gözlüklerim yanımda değildi. Ne yediğimi hatırlamıyorum. Sanırım dürüm, çorba ve kızarmış tavuk ya da bunlara benzer şeyler. Birayı kötü bir şaraba her zaman tercih ederim. Biramı tam zevkime göre, yani dudaklarımda donan köpüğüyle ve altın rengi sıvıyı o köpüklerin arasından yavaşça geçirip dişlerime sürterek içtim. Yemeğimi yerken çenemin titreşini unuttum. Elim çatalı ağzıma düzgünce götürüyordu. Kafamı kaldırdım. Solgun genç kız yavaş adımlarla bana doğru yaklaşıyordu. Kağıttan bir uçağı yerden aldı ve küçük parçacıklar haline getirene kadar yırttı. Ona baktım, o da bana baktı. Sana bir mesaj yolladım dedi bana. Tükürüğümü yuttum, gülümseyerek özür diledim. Otursana diyerek onu davet ettim. Fark etmedim dedim. Ona mesajda ne yazdığını sordum. Bilmiyorum dedi. Otursana diye yeniledim ve bir sandalye uzattım. Kafasını salladı tereddüt etti, en sonunda oturdu. Huzursuz bir şekilde yere bakıyordu. Yemeğime devam etmek istedim ama buna zorlanıyordum. Galiba pek güneşe çıkmıyorsun dedim ona. Omuzlarını silkti. Yemeğin geri kalanı tabağımda soğudu. Elini uzatıp bir sigara aldı. Bu arada bileğindeki kesik izlerini gördüm. Sigarasını yaktım, öksürdü. Çok sertmiş dedi. Paketi elinde evirip çevirerek inceledi. Buranın sigaralarından değil dedi. Işık yüzünü yalıyordu. Solgun ve zayıf olmasına rağmen güzeldi. Gözlerini bana dikti ve neden bilmiyorum onu gülümserken görmeye hazırlandım. Onu gülümserken görmeyi arzuladım. Sana o uçağı neden gönderdim biliyor musun? Diye sordu. Ve ekledi. Çünkü sende bir deli suratı var. Sanırım çok alçak sesle acıklı bir Çin müziği çalıyordu. Eğer yanılmıyorsam bir kadın sesi her yakınmanın ortasında kesiliyordu. Ben asla güneşe çıkmıyorum dedi. Bütün günü odama kapanarak geçiriyorum. Odaya kapanıp ne yapıyorsun? Bekliyorum. 8. En sonunda ışıkları söndürdüler ki bu bizi dışarı atmanın çok Çince bir yöntemi değildi. Kumlara kadar birkaç adım yürüdükten sonra oraya oturduk. Kafamı o ülkenin gökyüzüne doğru kaldırdım. Bizimkinden farklı bir gökyüzüydü bu. Yıldızları avlamaya koyuldum. Güney yıldızını ufukta keşfedince çok şaşırdım. Solgun kız bana güney yıldızının kendini Mayıs ayında gösterdiğini söyledi. Sanki yıllardır suskun kalmış gibi konuşmuştu. Konuşurken arada bir tırnaklarını yiyordu. Bütün tırnakları köküne kadar yenmişti. Dizlerim tutmuyordu ve gözlerimden uyku akıyordu. Çenemin titremesi de geri gelmişti. Ama orada kendimi iyi hissediyordum. Neden bilmiyorum, ona güzel ama sıska olduğunu söyledim. O da hemen savunmaya geçti. Bacağını yoklamam için eteğini kaldırdı. Ardından ağaçların altında birkaç sokak yürüdük. Plaja açılan daracık bir sokaktaki kırmızı damlı evleri belli belirsiz işaret etti. Ben orada yaşıyorum, dedi. Biraz boğuk olan sesi de hoşuma gidiyordu. Birden durdu ve sırtını bir duvara dayadı. Hava sıcaktı, fenerin ışığındaki sivrisinekler görülüyordu. Bu kadar çok konuştuğum için bağışla beni, dedi. Dudaklarını ısırdı, bir damla kan çenesine doğru süzüldü. 9. Ayın mavi ışığında onu soyunurken seyretmek hoşuma gitti. Aslında sıska değilim derken yalan söylememişti. Sanırım daha kötüsünü hiçbir zaman yapmadım. Kolumu oynatabilmek bile bende bir zafer kazanmışlık duygusu uyandırıyordu. İçinden çıkar çıkmaz bitkin bir halde yığıldım. Beni silkeleyerek uyandırdı. Bu ne böyle? Arkamı dönüp gözlerimi ovuşturdum. Açık duran kapının bir köşesinde iki tane altın rengi göz karanlığın içinde ışıl ışıl parlıyordu. Bilmem dedim. Bir kedi herhalde. Yeniden uykuya dalacağım sırada beni kolumdan sıkıca tuttu. Baksana dedi. Ne? Orada kal. Gözlerin ne kırpışıyor ne de kımıldıyordu. Sonra benim de uykum kaçtı. Işığı yaktım fakat kedi ya da başka bir şey göremedim. Bunun üzerine ışığı söndürdüm ve yüzümü duvara doğru dönüp yattım. Ama ensemde elektrik çarpmasına benzer bir şey hissediyorum. Solgun kız yataktan kalktı ve oraya gitti. Bırak onu, dedim. Onu yere eğilirken gördüm ve denizin gürültüsünün bastırdığı mırıltıları tahmin ettim. Kızın bedeni altın rengi gözlerle benim arama girdi. Ve birden solgun kız bir çığlık attı. 10. Masa lambasını yaktım. Kız büyük bir şaşkınlıkla eline bakıyordu. Elindeki ısırık izlerini gördüm. Bu kedi kuduzdu, dedi ve ağlamaya başladı. Konuşmak için gırtlağımı buna zorlamam gerekti. Tüm samimiyetimle ona kuduz hastalığını kedilerin değil, köpeklerin bulaştırdığını söyledim. Uyku beni teslim alıyordu. Kızın eli şişmeye başladı. Evet, diye ısrar etti. Kuduzdu. O kedi kuduzdu. Benim ölecek olmam umurumda değil, diye inliyordu. Çıkıp durumu öğrenmeye karar verdi. Ayağa kalktığımda dünyam tamamen tersine döndü. Nasıl becerdiğimi bilmiyorum ama giyindim ve aşağıya indiğimizde başım hala dönüyordu. Sırtını plajın kenarındaki taş duvara dayanmış halde uyuyan bir denizci bulduk. Kendisini uyandırdığımız için kızmadı ve sigarasından ilk nefesleri çekerken bizi çok sakin bir biçimde yanıtladı. Kuduz olup olmadığını anlamak için kediyi takip edip yakalamak gerekiyormuş. Üçümüz birden yere çömelip karanlığın içinde kedileri çağırmaya başladık. Sadece bir tane fenerimiz vardı. Her renkten ve her büyüklükte kediler gördük. Biz miyavlayınca onlar da kafalarını uzatıp bize cevap veriyorlardı. Ardından da çıkıntıların üzerinden sıvışıp kaçıyorlardı. Birkaç adımda bir yere oturuyor ve daha sonraki adımları atmak için güç topluyordum. Nefes nefese kalmıyordum. Çünkü ciğerlerimde bunu yapmak için bile gereken hava bile yoktu. Ayrıca gözlerimi de kırpıştırmıyordum. Çünkü eğer göz kapaklarımın birleşmesine izin verirsem uyuyakalırdım. 11. Kızın eli morardı ve kolu tutmaz oldu. Ama artık şikayet etmiyordu. Onu hastaneye götürmek gerekiyordu. Tek başına gitmek istedi. Bedenim grev yapmaya başlamıştı. Ona komut veriyordum ama hiç istifini bozmuyordu. Yoldaş bedenim, dedim ona. Beni yarı yolda bırakamazsın. Hastaneye gitmek için ana yola çıkmamız ve Yüce Tanrı'nın bize bir taksi göndermesini beklememiz gerekiyordu. Ana yol, dik ve uzun bir yamacın diğer tarafında kalıyordu. Hastanede ona serum verdiler. Solgun kız oradan eli bandajlanmış olarak çıktı. Bana sert bir ifadeyle, iğne olmak için 14 gün boyunca her gün Caracas'taki kuduzla mücadele enstitüsüne gitmek zorunda olduğunu söyledi. İlk iğneyi sabah 8'de olacaktı. Kendisine eşlik edeceğime dair ona söz verdim. Hiçbir şey söylemedi. Geri döndüğümüzde şafak vaktinin sisi ufukta yükselmeye başlamıştı bile. İlk ışıkla birlikte plajın önünde tek başına bir balıkçı teknesi göründü. Uyur gezer hareketleriyle basamakları çıktım ve kendimi yatağa attım. Saati kalkacağım zamanın üzerine getirmiştim. Ama herhalde alarmı açmayı unutmuştum. Uyandığımda saat öğleden sonra 4'tü. 12. Onu aradım. Bana yaşadığını söylediği sokaktaki evleri tek tek dolaştım. İsmini bilmiyordum. Elimden geldiğince yüzünü, teninin beyazlığını, elbiselerini, boynundaki eşarabını ve sandaletlerini tarif ettim. Onu kimse görmemiş, kimse duymamıştı. Sahilde dolaştım, yürüdüm, sordum, ısrarla aradım. Caracas'a gitmek zorunda kaldım. Geri döndüğümde bayağı geç olmuştu. Çin lokantasının garsonu yerleri talaşla süpürüyordu. Süpürgesine dayandı, bana gülümsedi ve başıyla selam verdi. Ama hiçbir şey söylemedi. Güneş renkleri ve nesnelerin biçimini yok ediyordu. 5 yıl sonra Makuta'ya döndüm. Almanya oteli çok değişmişti. Terasındaki hasır koltukları parçalanmış, kapılarındaki sineklikleri de yırtılmış buldum. Ama dışarısı aynıydı. Her zamanki gibi güneş, güvercinler ve insan kalabalığı vardı. Benim eskiden kaldığım oda boştu. Ben yokken başka bedenler tarafından kullanılmış olan aynı yatakta yattım ve erkenden uyandım. Gidip yüzdüm. Daha sonra kuruması için terasa astığım mayonu bulamadım. Nereden girdiğini anlayamadığım ve bu yaptığına değmeyecek bir hırsız onu çalmış olabilirdi. Ya da rüzgar uçurmuştu. Ama yaprak bile kımıldamıyordu. Belki de Makuto'nun benden bir şey koparması gerekiyordu. Bütün gün sahilde dolaşıp durdum. Hava çok sıcaktı. Güneş ışınları yerden yansıyor ve her şeyi kavuruyordu. İnsan gözlerini gökyüzünün herhangi bir noktasına dikmeye görsün. Hemen beyaz bir yangın başlıyordu. Luis Brito, tropikal güneş dokunduğu her şeyi yutan bir karınca ordusudur derken güzel söylemiş. Orada kendisine bir taş ev inşa ettiren, onun peşinde koşarken deliren ve onu yakalayamadan ölen ressam, Ravero'na göre ise Makuto'nun ışığı Tanrı'nın gözlerinin hançeridir. Ama ben insanların ışıltısını yeğliyorum. 1. Ona bir Küba gazetesinden kestiğim küpürü gösterip, hain dedim. Orada pitcher forması giymiş beyzbol oynarken görünüyordu. Güldüğünü, gülüştüğümüzü hatırlıyorum. Bana bir şey söyleyip söylemediğini hatırlıyorum. Sohbet tıpkı bir pimpon topu gibi konudan konuya atlıyordu. Her Kübalının Rockefeller olmayı arzulamasını istemiyorum, dedi bana. Sosyalizm, insanları arındırdığı, onları bencilliğin ötesine götürdüğü, onların rekabet ve açgözlülükten kurtardığı ölçüde bir anlam taşıyordu. Bana, Merkez Bankası Başkanı olduğu dönemde banknotları sırf dalga geçmek için Ç diye imzaladığını anlattı ve boktan bir fetiş nesnesi olan paranın çirkin olması gerektiğini söyledi. Che Guevara da herkes gibi kendini gözleriyle ele veriyordu. Sanki yeni uyanmış gibi tertemiz bakışlarını hatırlıyorum. İnanan insanların baktığı gibi bakıyordu. 2. Sohbet ederken insan o adamın tüm Latin Amerika'yı kapsayan bir haç yolculuğunun ardından Küba'ya vardığını unutamıyordu. Bolivya devriminin tam ortasında bulunmuş, Guatemala devriminin acılarına bizzat şahit olmuştu. Üstelik olaylara bir turist gibi seyirci kalmamıştı. Hayatını kazanmak için Orta Amerika'da muz taşımış, Meksika meydanlarında fotoğraf çekmiş ve o heyecanı tatmak için Granma macerasına atılmıştı. Büro adamı değildi. Onunla 1964 ortalarında röportaj yaptığımda, o kafesi kapatılmış aslan geriliminin er ya da geç patlayacağını hissetmek zor olmamıştı. Kendisi ve bir avuç çılgın tarafından yapılmış bir devrimi, yeni bir tanesini başlatmak için bırakıp giden ondan başka hiç kimse olmadı. O, zafer için değil, insanlık onurunu korumak için mücadele ederek yaşadı. Küba'ya yaptığım o ilk seyahatte, bana eşlik eden Kandel adındaki şoför, ona at diyordu. Ve Küba'da en büyük övgü olarak görülen bu tanımı sadece üç kişiye layık görüyordu. Fidel, Che ve Shakespeare. 3. 3 yıl sonra gözlerim gazetelerin ilk sayfalarına takıldı kaldı. Fotoğraflar cansız bedeni her açıdan gösteriyorlardı. General Barrientos'un diktatörlüğü büyük zaferini tüm dünyaya sergiliyordu. Aynı anda hem ironik hem de müşfik görünen tebessüme uzun uzun baktım. Ve aklıma 64 yılındaki o diyalogdan cümleler, dünyayla bazılarının hakları var ama diğerleri zengin, devrimle Küba aslan sosyalizmin bir vitrini olmayacak, onun canlı bir örneği olacak ve kendisiyle ben birçok kez yanıldım ama zannedersem ilgili saptamalar geldi. Şöyle düşündüm, yenildi, öldü. Sonra şöyle düşündüm, asla yenilmeyecek, asla ölmeyecek. Ve gözlerim Rio'da de la Plata'lı İsa'nın yüzüne sabitlenmiş olarak içimden onu kucaklamak geldi. Buenos Aires, Ekim 1975, Makinenin Gündelik Hayatı. 1. Orlando, Rojas, Paraguaylıdır. Ama yıllardan beri Montevideo'da da yaşar. Bana polislerin evini basıp kitaplarını götürdüklerini anlatıyor, politika, sanat, tarih, fauna ve flora ile ilgili tüm kitaplarını götürmüşler. Polislerin arasında bazı kitapların karşısında cadı görmüş, engizisyoncu gibi beti benzi atan ve bağırmaya başlayan üniformasız gençten biri varmış. Bir memur Orlando'yu paylaşmış. Çok fazla gürültü çıkarıyorsunuz ama topu topu 10 kişisiniz. Evet, 10 kişiyiz. Ama şimdilik 10 kişiyiz demiş çok yavaş konuşan Paraguaylı. 11 kişi olduğumuz gün kitaplarla birlikte onu da götürmüşler. Bir süre hapiste tutup bırakmışlar. Ertesi hafta onu tekrar hapse tıkmışlar. Verdiğiniz ifade kayboldu da kötü muameleye maruz kaldı ve Uruguay'dan sınır dışı edildi. Buenos Aires'te polis onu bekliyormuş ve evraklarına el koymuş. Şanslıydım diyor Orlando. Hadi oradan diyorum. Seni öldürecekler. 2. Ana Basualdo ile konuşuyorum. O da şanslı olanlardan. Gözlerini bağlayıp Buenos Aires'teki evinden götürmüşler. Nereye götürdükleri bilinmiyormuş. Ellerini ve ayaklarını bağlamışlar. Boynuna bir naylon düğümü atmışlar. Bir yandan da yayınladığı bir makaleyle ilgili sorular yöneltirken aynı zamanda tekme tokat dövüyorlarmış. Bu kutsal bir savaş. Seni yargıladık ve mahkum ettik. Kurşuna dizileceksin. Şafak sökerken bir otomobilden indirmişler, bir ağaca doğru itmişler. Adamlara sırtı dönük ve gözleri bandajlıymış. Ama bir sürü adamın sıraya girip yere diz çöktüklerini hissediyormuş. Silahların klik sesini duymuş. Bir damla ter ensesinden aşağıya doğru akmış. İşte o sırada kurşun yağmuru başlamış. Bir süre sonra ana hayatta olduğunu fark etmiş. orasını burasını yoklamış. Her şey yerli yerindeymiş. Uzaklaşan motor seslerini duymuş. Ellerini çözmeyi başarmış ve bandajı gözlerinden çıkarmış. Yağmur yağıyor ve gökyüzü çok karanlık görünüyormuş. Bir yerlerde köpekler havlıyormuş. Etrafı yüksek ve yaşlı ağaçlarla çevriliymiş. Tam da ölmek için uygun bir sabah diye düşünmüş. 5. ayrımın sonu, sayfa 61.